Ayrım 5. Çöküş. J.R. Diamond. Sayfa 54. Madencilik. Montana'nın bugünkü çevresel sorunları geçmişte endüstri öncesi toplumları baltalayan veya dünyanın başka yerlerindeki toplumları tehdit eden sorunların hemen hepsini kapsamaktadır. Özellikle Montana'da ortaya çıkan sorunlar toksik atıklar, ormanlar, toprak, su, bazen hava, iklim değişikliği, biyo değişikliklerden ortaya çıkan kayıplar ve haşerelerdir. Konuya en şeffaf olduğuna inandığımız toksik atıklarla başlayalım. Montana'da gübre, septik depo içerikleri ve bitkileri yok edici maddelerin yaydığı toksik atıklar konusundaki endişe gittikçe artarken, asıl tehdit oluşturanlar bir kısmı geçen yüzyıldan kalma, diğerleri ise günümüz metal madenciliğinin atıklarıdır. Metal madenciliği, başta bakır olmak üzere kurşun, molibden, paladyum, platin, çinko, altın ve gümüş, Montana'nın geleneksel ekonomisini ayakta tutan unsurlardan biridir. Modern medeniyet ve gerektirdiği kimya, inşaat, elektrik ve elektronik endüstrileri metal sanayi üzerine kuruludur. Bu anlamda kimse madenciliğin önemini sorgulamamaktadır. Ancak madenciliğin nerede ve hangi şartlarda yapıldığı önemlidir. Montana madenlerinden çıkarılan maden filizlerinin ortaya çıkması için önce kaya, artık ve tortularından temizlenmesi gerekir ki bunlar hala içinde bakır, arsenik, kadmiyum ve çinko barındıran unsurlardır. Hayli toksik olan atıkların insan hayatına ve tabii ki vahşi hayata, balık ve çiftlik hayvanlarının hayatına girmesi ve dolayısıyla yeraltı suyuna, ırmaklara ve toprağa karışması asıl endişe verici konudur. Buna ek olarak Montana'daki maden filizleri kükürtlü aside dönüşen demir sülfatça zengindir. Bu çevrede yaklaşık 20 bin terk edilmiş maden bulunmaktadır. Bunlardan bazıları yeni olmakla birlikte büyük bir kısmı yüzyıllık olup sürekli yer altına büyük miktarda asit ve toksik metal sızıntısı yapmaktadır. Bu madenlerin çoğunun sahibi hayatta olmadığı için mali sorumluluğu üstlenecek kimse bulunmamaktadır. Bulunsa bile bu kişiler madenlerini ıslah edecek ve asit sızıntısını kurutacak mali güce sahip değillerdir. Madenciliğin sebep olduğu toksik sorunlar bundan bir yüzyıl önce Bat'taki dev bakır madeni ve hemen yanındaki dökümhane nedeniyle çiftçilerin sığırları ölmeye başlayınca patlak vermişti. Bu gelişme üzerine çiftlik sahipleri madenin sahibi olan Anaconda Bakır Madenleri işletmeciliğine dava açtılar. Anaconda sorumluluğu üstlenmediği gibi davayı da kazandı. Buna rağmen 1907 yılında zehirli atıklar için ilk havuzları inşa ettirmişti. Maden atıklarının ayrı tutulmasıyla sorunların azaltılabileceği uzun zamandır bilinen bir yöntem. Bugün dünyada faaliyet gösteren bazı modern madenler inşa ettirdikleri havuzları en son teknolojiyle donatırken bazıları bu konuyu görmezden gelmektedirler. Bugün ABD'de madencilik ruhsatı alan her şirketin yasa gereği bir de atık temizleme işlemleri için tahvil alma zorunluluğu vardır. Ayrıca bu tahvilleri elinde tutan başka bir mali şirket, maden şirketinin iflas etmesi durumunda atık temizleme giderlerini ödemeyi üstlenir. Oysa bu şirketlerin aldıkları tahviller genellikle atık temizleme işlemlerini karşılayamayacak kadar azdır. Eski maden şirketleri için böyle bir zorunluluk olmadığından onlar da çevreyi kirletmeye devam etmektedirler. Başka yerlerde olduğu gibi Montana'da da eski madenleri satın alan şirketler atık temizleme zorunluluklarından iki şekilde kaçmaktadır. Özellikle küçük şirket sahipleri şirketlerinin iflas ettiğini duyurup bazı durumlarda mal varlıklarını gizlemekte ve işlerini eski madeni temizleme sorumluluğu olmayan diğer şirketlere veya yeni bir şirkete nakletmektedir. Eğer şirket atık temizleme işlemlerinden dolayı iflas edemeyecek kadar sağlam ve büyük bir şirketse, daha sonra anlatacağım Arco şirketi gibi, bu sefer şirket sorumluluğunu kabul etmemekte ya da masrafları en aza çekmeye çalışmaktadır. Her iki durumda da ya maden alanı ve aşağısında kalan alanlar zehirlenip insan hayatını tehlikeye sokmakta ya da ABD federal hükümeti veya Montana eyaleti hükümeti, dolayısıyla tüm vergi mükellefleri, federal fon veya buna karşılık gelen Montana Devlet Fonu'ndan giderleri ödemektedir. maden şirketlerinin kullandığı bu yöntemler kitap boyunca yineleyeceğim gibi, neden bazı insan veya insan grupları kasten insan hayatını tehlikeye sokacak işler yapmaktadır sorusunu gündeme getirmektedir. Sorumluluktan kaçma veya sorumlulukları en aza indirgemeye çalışma bir maden şirketi için kısa vadede mali açıdan çekici olabilir. Ancak bu uzun vadede hem şirketin hem de genel olarak madencilik sektörünün çıkarlarına ters düşmektedir. Montanalılar eskiden beri madenciliği eyaletin geleneksel kimliğiyle bütünleşmiş bir sanayi kolu olarak görmelerine rağmen son zamanlarda bu konuda büyük hayal kırıklığına uğramışlar, hatta sektörün tamamen ortadan kalkması için çaba göstermeye başlamışlardır. Örneğin 1998 yılında madencilik sektöründekileri ve bu sektörü destekleyen ve sektörce desteklenen siyaset adamlarını şok eden bir gelişme yaşandı. Montanalı seçmenler çok zararlı bir altın çıkarma yöntemi olan siyanür çözücü kullanmayı yasaklayan bir yasa çıkarılmasına ön ayak oldular. Montanalı dostlarımın bir kısmı konuyla ilgili şöyle diyor: "Şimdi geriye dönüp baktığımızda biz vergi mükelleflerinin cebinden çıkan milyarlarca dolarlık atık temizleme giderleriyle kar payı doğrudan Doğu Amerika veya Avrupalı hissedarlara giden madenlerden kazanılan paralar yan yana konduğunda bu işe hiç girişmeseydik" diyoruz. Bugün anladık ki buralarda hiç bakır madeni çıkarılmasaydı ve ihtiyacımız Şili gibi bir ülkeden ithal edilseydi, bugün Montana çok daha iyi bir durumda olur, bütün sorunlar Şili'de kalırdı. Aslına bakılırsa işin ahlaki yönü çok daha karmaşık. Burada bir kitaptan alıntı yapmak istiyorum. Asarco, dev bir madencilik ve maden arındırma şirketi olan Amerikan Arındırma ve Rafine Şirketi. Sahip olduğu toksik madde üreten madenini temizlemediği için kınanamaz. Amerikan şirketleri hissedarlarına para kazandırmak için vardır. Bu Amerikan kapitalizminin çalışma şeklidir. Para kazanma süreci bu parayı gereksiz yerlere harcamamayı gerektirir. Böyle sıkı yumruklu bir felsefe yalnız maden şirketlerine has değildir. Başarılı işletmeler faaliyetlerine devam edebilmek için gereken giderler ile ahlaki zorunluluklar olarak sınıflandırılan görevler arasında ayrım yapabilenlerdir. Bu ayrımı anlama ve kabul etmedeki zorluklar veya isteksizlikler, zorla kabul ettirilen çevre programları savunucuları ile iş camiası arasında gerilime yol açmaktadır. İş dünyasının patronları din adamlığından çok muhasebeci veya avukat olmaya eğilimli kişilerdir. İlginçtir ki bu açıklama Asarco başkanının değil, "Wounding the West, Montana Mining and the Environment", Batıyı Yaralamak, Montana Madencilik ve Çevre adlı kitabında Montana'nın madenlerinde atık sorunlarının nasıl ortaya çıktığını ve toplumun bu sorunları gidermek için neler yapması gerektiğini işleyen çevre danışmanı David Stiller'a aittir. Eski madenleri temizlemek için basit ve ucuz bir çözümün olmaması acı bir gerçek. Eski maden sahiplerinin sorumsuz davranması nispeten normal karşılanabilir. Çünkü o zamanlar hükümet onlardan bu yönde bir talepte bulunmuyordu. Ayrıca bu şirketler David Stiller'ın anlattığı prensipler doğrultusunda işletilen yerlerdi. 1971 yılına kadar Montana eyaleti maden şirketlerine kapattıkları madenleri temizleme zorunluluğu getirmedi. Arco ve Asarco gibi temizlemeye gönüllü olabilecek zengin şirketler bile kendilerinden imkansızı başarmaları beklendiğini, giderlerin çok fazla olacağını veya elde edilecek sonuçların halkın beklentilerinin çok altında kalacağını anladıklarında isteklerini yitirmektedirler. Maden sahibi bu giderleri ödemediğinde veya ödeyemediğinde vergi mükellefleri devreye girerek bu atıkları ortadan kaldırmak için milyarlarca dolar ödemeye yanaşmamaktadır. Söz konusu sorunların uzun zamandır mevcut olduğunu, ayrıca gözden ırak oldukları için sineye çekilebileceklerini düşündüklerinden dolayı vergi mükellefleri de ortaya bir kriz çıkmadıkça ödeme yapmaya yanaşmamaktadır. Ayrıca yine vergi mükellefleri toksik atıklardan şikayetçi olmamaktadır. Bu anlamda Amerikan kamuoyu da en az madenciler ve hükümet kadar suçludur. Tabii bu durumda sonuçlara katlananlar da çoğu zaman halk olmaktadır. Ancak şu da var ki halkın siyasetçilere gerekli yasaları çıkartmaları için baskı yapmaları durumunda şirketler tutumlarını değiştirecektir. Aksi takdirde şirketler hayır kurumları gibi işletilecek ve hissedarlarına karşı sorumluluklarını ihmal edecektir. Şimdiye kadar görülen 3 dava bu çelişkilerin farklı sonuçlarını göstermek açısından faydalı olacaktır. Bunlar Clark Fork, Milltown Barajı ve Pegasus-Zortman-Landuski madeni davalarıdır. Daha sonra Anaconda Bakır Maden Şirketi'ne dönüştürülen maden şirketleri 1882 yılında Bat'ta Kolombiya Irmağı'ndaki Clark Fork'ta işletmeye açıldı. 1900 yılına gelindiğinde Amerika'nın toplam bakır madenlerinin yarısı Bat'tan çıkarılır olmuştu. 1955 yılına kadar Bat'taki madenler yeraltı madenlerinden ibaretti. Ancak 1955 yılında Anaconda 1,5 kilometre çapında 550 metre derinliğinde Berkeley Çukuru adı verilen açık bir çukur madeni kazmaya başladı. Ve Clark Fork nehrinde korkunç miktarlarda asidik toksik metal tortuları birikmeye başladı. Tam da bu dönemde Anaconda'nın mali durumu daha düşük fiyatlarla rekabet eden yabancı rakiplerin ortaya çıkması, Şili'deki madenlerine el konması ve ABD'de çevresel yaptırımların artması nedeniyle zayıflamıştı. 1976 yılında Anaconda Büyük Petrol Şirketi ARCO tarafından satın alındı. Kendisi de daha sonradan BP tarafından satın alındı. ARCO 1980'de dökümhaneyi kapattı ve maden 1983'te tasfiye edildi. Böylece binlerce işçi işinden olurken Bat ekonomisinin 1/4'ünün dayandığı temel de yok olmuş oldu. Berkeley Çukuru da dahil olmak üzere Clark Fork Irmağı şu an ABD'nin giderleri federal fondan karşılanan en büyük ve en çok pahalıya mal olan temizleme alanı. ARCO'ya göre daha fon yasasının bile olmadığı zamanlarda madenin eski sahibi tarafından verilen hasardan ARCO'nun sorumlu tutulması haksız bir uygulama. Ancak federal ve devlet hükümetlerine göre ARCO Anaconda'nın mal varlığını alarak Anaconda'nın sorumluluklarını da devralmış oldu. En azından ARCO ve BP iflas duyurusunda bulunmuyor. Bir çevreci arkadaşımın söylediğine göre olabilecek en az miktarı ödeyerek bu işten kurtulmaya çalışıyorlar. Ama ARCO'dan daha beter şirketler de var. Berkeley çukuruna sızan asitli su dışarı pompalanarak arındırılacak. ARCO Clark Fork'un restorasyonu için Montana hükümetine şimdiden yüzlerce milyon dolar ödeme yaptı. Şirketin toplam borcunun 1 milyar olduğu sanılıyor. Ancak temizleme işlemlerinde çok fazla enerji harcandığı için gerçek rakam tam olarak tahmin edilemiyor. İkinci dava Milton Barajı davası. Bu baraj 1907 yılında yakındaki bir kereste fabrikasına güç sağlanması için Bat'ta Clark Fork Irmağı'nda kurulmuştu. Bu zamandan beri Bat madenlerinde arındırılan arsenik, kadmiyum, bakır, kurşun ve çinko ile kirlenen 6 milyon metreküp tortu barajın bentlerinde birikmiş. Bir ufak sorun da barajın Clark Fork ve Blackfoot ırmakları boyunca göç eden balıklara geçit vermeyişi. Blackfoot Irmağı, Norman MacLean'in ünlü kısa öyküsü ve Robert Redford'un A River Runs Through It, Bizi Ayıran Nehir adlı filmiyle ünlenen ve içinden alabalık avlanan ırmaktır. 1981 yılında ortaya çıkarılan en büyük sorun ise yöre halkının kuyulardan aldıkları içme sularında kötü bir tat oluşmasıyla ortaya çıkan içme suyundaki arsenik seviyesi. Bu oran federal su standartlarının belirlediği oranın tam 42 katı. Baraj bugün oldukça eskimiş durumda, zorlukla ayakta duruyor. Dolayısıyla kapsamlı bir tamire ihtiyacı var. Üstelik deprem bölgesinde yer alıyor. 1996 yılındaki bir kaza sonucunda neredeyse yıkılacak duruma gelmiş. Ancak bugün kimse böylesine harap durumdaki bir barajı elden geçirmek istemiyor. Eğer baraj yıkılıp da toksik tortularını ırmağa bırakırsa, Güneybatı Montana'nın en büyük şehri olan Missoula'nın suyu içilemez hale gelecek ve Clark Fork Irmağı'nın aşağı kısmında balık avlamak artık hayal olacak. ARCO, toksik tortuların barajda birikmesine sebep olan Anaconda Bakır Maden İşletmesi'ni satın aldığında bu toksik maddeleri temizleme sorumluluğunu üstüne almıştı. 1996 yılında meydana gelen kaza ve 1998'de toksik bakır içerikli suların ırmağın alt kısımlarında birikmesiyle meydana gelen balık ölümleri baraj konusunun yeniden ele alınması gerekliliğini ortaya koydu. Federal ve devlet mühendisleri barajın kaldırılmasını ve biriktirdiği toksik maddelerin temizlenmesini tavsiye ettiler. Bunun ARCO'ya maliyeti yaklaşık 100 bin dolar olarak belirlendi. Uzun zamandır arkotoksik atıkların balık ölümlerine sebep verdiği görüşünü kabul etmiyor. Milltown'daki kuyu sularında ortaya çıkan arsenik seviyelerini veya Milltown bölgesindeki kanser vakalarındaki sorumluluğunu reddediyordu. Bu nedenle Bonner adlı yakın bir kasabada barajın kaldırılmasını protesto etmeye yönelik bir halk gösterisi finanse etti. Şirketin önerisi barajı kaldırmak yerine sadece 20 milyon dolarlık bir masrafla barajın sağlamlaştırılmasıydı. Ancak daha önceleri barajın kaldırılmasına şiddetle karşı çıkan Missoula'lı siyasetçiler, iş adamları ve halk birdenbire fikir değiştirerek barajı kaldırma düşüncesine destek vermeye başladılar. Bunun üzerine 2003 yılında Federal Çevre Koruma Dairesi öneriyi benimseyerek barajın kaldırılmasına karar verdi. Son dava ise diğer madencilik şirketlerinden olan kişilerin bir araya gelerek kurduğu küçük bir şirket olan Pegasus Gold'un Zortman-Landuski madeni davası. Bu madende 50 tonluk filizden sadece 1 ons altın çıkarılabilen düşük dereceli altın filizlerinin arındırılmasında siyanür yığın filtreleme yöntemi olarak bilinen bir yöntem kullanılıyordu. Açık bir çukurdan çıkarılan filizler yaklaşık küçük bir dağ büyüklüğünde bir yığın haline getirilir ve üzerine siyanürlü bir solüsyon püskürtülür. Söz konusu siyanür hem Nazi esir kamplarında hem de Amerikan hapishanelerindeki gaz odalarında hidrojen siyanür gazı yapmak için kullanılan zehirdi. Bu madenlerde ise siyanür altını bir araya toplamak için kullanılır. Siyanür içerikli solüsyonların filiz yığını içinde süzülürken altını bir araya getirme özelliği vardır. Bu aşamada siyanür altını toplamak üzere işlem yapılacak tesise pompalanarak yakındaki bir gölcüğe akıtılır. İşlem sonrasında arta kalan ve içinde toksik metaller ihtiva eden siyanür solüsyonu yakındaki ormanlara veya çiftlik alanlarına püskürtülerek ortadan kaldırılır veya üzerine daha fazla siyanür eklenerek tekrar yığınlara sıkılır. Açıktır ki bu yığın arasında yapılan işlem birçok aşamada sekteye uğrayabilir. Nitekim Zortman-Landuski madeninde bu işlemin her aşaması istenmeyen şekilde gelişmiştir. Yığının altına zararlı maddeleri sızdırmasın diye konan astar o kadar incedir ki ister istemez ağır makineler tarafından itilen milyonlarca tonluk filizlerin ağırlığına dayanamayarak sızdırma yapmıştır. Gölcüğün sağlığa zararlı sularının taşması böyle bir süreçte büyük risktir. Zortman-Landuski madeninde bu tarz bir risk bir yağmur fırtınası esnasında gerçekleşti. Üstelik siyanür de başlı başına tehlikeli bir maddedir. Maden sahiplerine solüsyonu yakındaki ormanlık alana püskürtme izinleri vardı. Ancak püskürtme işleminin yanlış yapılması bazı işçilerin neredeyse ölümüne sebep olacak şekilde siyanür gazı toplanmasına sebep oldu. Pegasus Gold sonunda iflas etti ve devasa açık çukurunu, yığınlarını ve kesintisizce asit ve siyanür sızıntısı yapacak olan gölcüklerini başıboş bırakıp gitti. Pegasus'un teminat tahvilleri temizleme işlemlerini karşılayamayacak kadar yetersizdi. Bu durumda kalan yaklaşık 40 milyon dolarlık faturaları vergi mükelleflerinin ödemesi gerekiyordu. Burada incelediğimiz madenlerden çıkan toksik atık sorunları ile ilgili 3 vaka analizi ve daha başka binlerce vaka Almanya, Güney Afrika, Moğolistan ve diğer ülkelerde madenciliğe yatırım yapmak isteyen kişilerin niçin son zamanlarda kötü madencilik uygulamaları ve onların sonuçları hakkında birinci elden bilgi edinmek için Montana'ya geldiklerini göstermektedir. Ormanlar. Montana'daki ikinci bir çevresel sorunlar grubu ormanlardan ağaç kesilmesi ve orman yangınlarıdır. Madencilik konusunda olduğu gibi herkes ağaç kesmenin kağıt üretimi ve kereste için gerekli olduğu konusunda hemfikir. Ağaç kesmede bir mahsur görmeyen Montanalı dostlarım şu soruyu yöneltiyorlar. Eğer Montana'da ağaç kesmeye karşıysanız o zaman gerekli ağacı nereden elde edebileceğimizi bize söyler misiniz? Montana'daki ağaç kesme tartışmasına Rick Label, yağmur ormanlarını kesmek insanın içini acıtıyor diyerek katılıyor. Jack Ward Thomas'ın söyledikleri de farklı değil. Kurumuş ağaçlarımızı kesmeyi reddederek Kanada'dan daha kurumadan kesilmiş ağaçların ithal edilmesiyle hem ağaç kesmenin çevresel etkilerini hem de ekonomik yararlarını Kanada'ya ihraç etmiş oluyoruz. Dick Hershey ise şu yorumda bulunuyor. Bir laf vardır. Ağaç keserek arazilere zarar vermeyin. İşte biz de kendi ülkemize değil de Kanada'ya zarar vermiş oluyoruz. Bitterroot Vadisi'nde ticari ağaç kesme faaliyetleri ilk defa 1886 yılında Bat'taki madencilere Ponderosa çamı kerestesi sağlamak amacıyla başlamış. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD'de inşaat sektörü birdenbire patlamış ve ilerleyen senelerde dalga dalga artan talep 1972 yılında ABD ulusal orman topraklarından yapılan kereste satışının 1945 satışlarının 6 katına çıkmasıyla sonuçlanmış. Ağaçları haşerattan korumak için uçaklarla ağaçların üzerine DDT püskürtülmüş. Seçilen ağaç türlerinden aynı yaştaki tek tip ağaçları tekrar oluşturmak, böylece kereste ürününü en yüksek kaliteye yükseltmek ve ağaç kesme verimliliğini arttırmak için yalnızca kesilmiş ağaçlar değil, ormandaki tüm ağaçlar kesiliyordu. Oysa bu yöntemin birçok dezavantajı var. Irmaklar ağaç yaprakları ile gölgelenmediği için su ısısı balıkların yumurtlamasına izin vermeyecek kadar soğur. Ağaçların kök tutmadığı çıplak topraklar üzerindeki kar bahar aylarında çok hızlı erir ve hemen kaybolur. Ağaçların olduğu yerlerde ise karlar yavaş yavaş erir ve yaz boyunca çiftliklerin sulama ihtiyacını karşılar. Bazı durumlarda toprak yağmuru çekmez ve sel ihtimali artar. Buna ek olarak su kalitesi düşer. Topraklarının güzelliğine önem veren vatandaşlar için ormanların tamamen kesilmesinin en olumsuz etkisi ise ağaç kesilen dağ eteklerinin çıplak ve estetik dışı gözükmesidir. İşte tüm bu olaylardan dolayı kamuoyunda ormanların toptan kesilmesi tartışmaları alevlendi. Kızgın çiftlik sahipleri, toprak sahipleri ve halk protesto gösterilerinde bulundu. ABD Orman Hizmetleri yöneticileri ağaç kesme işini kendilerinin bildiğini, cahil halkın bu işe karışmaması gerektiğini söyleyerek en büyük yanlışı yaptılar. Orman hizmetlerine bağlı olmayan orman mühendisleri tarafından hazırlanan 1970 Bol raporu orman hizmetlerinin uygulamalarını eleştirdi ve Batı Virginia ulusal ormanlarının kesimi konusunda yapılan tartışmaların meydana getirdiği etkiyle ormanların gelişigüzel kesilmesi yasaklandı. Ormanlar artık kereste üretimi dışında çok farklı amaçlar için tekrar düzenlenecekti. Bu zaten 1905 yılında orman hizmetleri ilk kurulduğunda öngörülen uygulamaydı. Ormanların toptan kesilmesi tartışmalarının ardından geçen 10 yıllar boyunca orman hizmetlerinin yıllık kereste satışları %80'den fazla azalma gösterdi. Bunun bir sebebi koruma altına alınan türler yasası, temiz su yasası ve ulusal ormanların tüm türlere doğal yaşam alanı sağlama zorunluluğu iken, bir diğer sebebi ise kolayca ulaşılabilen büyük ağaçların sayısında ağaç kesme yüzünden azalma olmasıdır. Artık orman hizmetleri kereste satışı önerdiğinde çevre organizasyonlar çözüme kavuşturulması 10 sene süren mahkeme protestoları ve müracaatları yapmaktadırlar. Orman hizmetlerinin önündeki bu engeller, müracaatlar sonunda reddedilse bile ağaç kesmeyi cazip bir faaliyet olmaktan çıkarmaktadır. Hemen hemen tüm Montanalı dostlarım, hatta kendilerini çevreciliğe adamış olanlar bile sarkacın ağaç kesme yönünden çok fazla uzaklaştığını söylüyorlar. Haklı sebepler için gerçekleştirilecek ağaç kesme faaliyetleri için bile mahkemelerde çok fazla beklendiği için gerilim yaşanır olmuş. Ancak çevre kuruluşları ağaç kesme talebinde bulunanların ticari amaçlarını masum görünen bahanelerle gizleyebilecekleri ihtimalini düşünerek bu tarz taleplere haklı olarak kuşkuyla yaklaşıyorlar. Montana ormanlarından artık çok az miktarda kereste çıktığı ve vadinin özel ormanlık arazisi çoktan kesip bitirildiği için Bitterroot Vadisi'ndeki eski kereste imalathanelerinin tümü kapanmış durumda. İmalathanenin kapanması dolgun maaşlı pek çok işin kaybedilmesi ve geleneksel Montana imajının ortadan kalkması anlamına geliyor. Montana'da Bitterroot Vadisi dışındaki diğer yerlerde özel mülkiyet olan çok fazla ormanlık arazi mevcut. Bunların büyük bir bölümü kıtayı boydan boya geçecek demir yolunun yapımına özendirmek için 1860'larda hükümet tarafından yapılan Büyük Kuzey Demir Yolu bağış arazileri. 1989 yılında bu topraklar demir yollarından merkezi Seattle'da bulunan ve gayrimenkul yatırım şirketi olarak daha çok bağlı olduğu şirketin vergilerini düşürmek için kurulmuş Plum Creek Kereste şirketine geçmiş. Şu anda bu şirket Montana'daki en büyük ABD içindeki ikinci özel orman arazisi sahibi konumunda. Plum Creek'in çıkarttığı yayınları okudum ve şirketin çevre politikalarını ve ormancılık uygulamalarını savunan şirket yöneticisi Bob Gersa ile görüştüm. Montanalı dostlarımdan çoğunun da Plum Creek hakkında iyi şeyler söylemediklerine şahit oldum. Söylediklerinden bazıları şunlar: Plum Creek sadece kendi işini düşünüyor. Ormanı koruma yönünde bir politikaları yok. Onların kendilerine göre bir şirket kültürü var. Hedefleri daha fazla kereste çıkarmak. Plum Creek para kazanmak için her türlü yola başvuruyor. Yabani otları ancak biri şikayet ederse kontrol altına alıyorlar. Bu şikayetler size madencilikle ilgili görüşleri hatırlattıysa haklısınız. Plum Creek ticari bir şirket, bir hayır kurumu değil. Montanalılar Plum Creek'in karlarını azaltacak şekilde faaliyet göstermesini istiyorlarsa, o zaman siyasetçilerine baskı yapıp gerekli yasaları çıkartmalarını sağlamalı ya da şirketin elindeki arazileri satın alarak kendileri istedikleri gibi buraları yönetmeliler. Bu tartışmayla birlikte önem kazanan bir gerçek de şu: Montana'nın soğuk kuru iklimi ve yüksek rakımı ormancılığı nispeten dezavantajlı bir konuma sokuyor. ABD'nin güneydoğu ve kuzeydoğusundaki ağaçlar Montana'dakilerden çok daha hızlı büyüyor. Plum Creek Montana'da en fazla toprağa sahip. Buna rağmen diğer eyaletlerin Arkansas, Georgia, Maine ve Mississippi her biri Plum Creek için çok daha fazla kereste üretiyor. Plum Creek Montana'daki kereste işinden fazla kâr etmiyor. Ağaçları kesmek için 60-80 yıl beklemesi gerekiyor ve bu zaman zarfında vergi ödemesi ve yangından korumak için masraf yapması gerekiyor. Güneydoğu'daki arazilerindeki ağaçlar için ise sadece 30 sene beklemesi yeterli. Plum Creek ekonomik gerçeklerle yüzleşip Montana'daki topraklarını, özellikle de ırmak ve göl kenarındaki bölgelerini kereste yerine gayrimenkul işleri için kullanmakta daha fazla kar görürse, bu güzel mekanlarda ev sahibi olmak isteyen müşterilerin etkisiyle gerçekleşecektir. Bu müşteriler genelde hükümetle dahil olmak üzere muhafazakar kanadı temsil etmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı Montana'da keresteciliğin geleceği madencilik gibi belirsiz. 5. ayrımın sonu. Sayfa 63.